kitap 6 nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Güzin Arar, eserin adı Denge Oyunu, yazarı Selim Deringil, türü politik. Yayın evi Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 4. baskı Mart 2008. ISBN 978-975-333-013-8. Bu kitap 268 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 2 Aralık 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki dış politikası en kritik zamanlarda bile görece küçük bir ülkenin diplomatik başarısı sayesinde dünyanın büyük güçlerine sözünü geçirebildiğinin canlı kanıtıdır. Türkiye o yıllarda çevresini saran yıkım ağının dışında kalmayı başardı. Çünkü dış politikayı yönetenler savaşın dışında kalmak düşüncesinin rehberliğinde hareket ettiler. İsmet İnönü, Numan Menemencioğlu, Şükrü Saracoğlu gibi devlet adamları dış politikada hep gerçekçiliği ön plana aldılar, kararlı bir denge oyunu oynadılar. Selim Deringil Avrupa çapındaki bu oyunu belgelerle anlatıyor. Selim Deringil, Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünde 1979'dan beri öğretim üyesi olan doçent doktor Selim Deringil'in International Journal of Middle Eastern Studies, Toplum ve Bilim, Tarih ve Toplum, European History Quarterly ve Comparative Studies in Society and History gibi dergilerde makaleleri yayımlanmıştır. Halen 19. yüzyıl Osmanlı siyasi tarihi üzerindeki araştırmalarını sürdürmektedir. Türkçe basıma ön söz. Fransa'nın Normandiya sahillerinde 6 Haziran 1994 günü Amerikan, İngiliz ve Fransız devlet başkanları bir araya gelerek Normandiya çıkarmasının 50. yıl dönümünü kutladılar. 50 yıllık tarih dünyanın gözleri önünde birdenbire güncelleşti. Konu şuydu. Almanya bu törenlere davet edilsin mi, edilmesin mi? Almanya'da bazı çevreler Normandiya çıkarmasının kendi toplumlarının da Nazi belasından kurtuluşunun müjdecisi olduğunu savunuyor. Bu nedenle kutlamalara katılmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ancak yeniden birleşen Almanya'nın Avrupa'nın en güçlü devleti olarak yeniden maceraya atılıp atılmayacağı konusunda Avrupa'da gönüller tam anlamıyla ferah değil. Yani İkinci Dünya Savaşı'nın hayaleti henüz çok belirgin ve en küçük dürtüde hortlamaya hazır. Savaşın sona erişinin 50. yıl dönümü, dünya konjonktürünün çok karışık bir anına denk geldi. Zaferde en büyük payı bulunan ülkelerden Sovyetler Birliği artık yok. Savaşın en kanlı ve kritik çarpışmalarının geçtiği Yugoslavya'da savaş sonrasının en kanlı soykırımlarından biri yaşanıyor. Amerika dünyada tek süper güç olarak kaldı ama yeni dünya düzeni bekleneni veremediği gibi dünyadaki belirsizlik ve güvensizlik kat kat artmış durumda. İtalya'da Mussolini'yi açıkça ilahlaştıran politikacılar bir kez daha parlamentoya girdi. Almanya'da Hitler'in aslında hiç fena adam olmadığını savunan küçük de olsa bir parti var. Tartışmanın tarihçiler arasında ulaştığı aşama ise şu sorunun çerçevesinde odaklaşıyor. İkinci Dünya Savaşı insanoğlunun o zamana kadar görülen en zalim örneğine karşı ilan edilmiş bir kutsal savaş mıydı yoksa sadece 18. yüzyıldan beri süre gelen milliyetçilik dalgasının doğal bir uzantısı mı? İki tarafında ateşli savunucuları var. Bir başka soruysa Hitler'le Stalin'in benzerlikleri. Biri baş düşman, biri baş müttefik olan bu iki liderden Stalin hep daha az kötü olarak algılanmıştı. Ancak Sovyetlerin çöküşünden sonra ortaya çıkan belgeler giderek bu daha az sıfatını çürütmeye yüz tutmuş gibi görünüyor. Türkiye'nin konumuna gelince, dünyayı 1939-1945 yılları arasında kasıp kavuran felaketten Türkiye yara almadan kurtuldu. Unutmamak gerekir ki şu anda kutlamaları yapılan Normandiya çıkarmasına alternatif olarak savaş sırasında gündeme gelen strateji Churchill'in göz bebeği Balkan Harekatı'ydı. Bu da ancak ve ancak Türk ordularının katılımı sayesinde gerçekleşebilirdi. Ama İkinci Dünya Savaşı'nda başarıya ulaşan bu diplomasi geleneğinin temelleri bugünlerde tartışma konusu. Ayrıca Türk diplomasisinde çok önemli değişiklikler görülüyor. Savaş boyunca Churchill, Roosevelt ve Stalin'in bütün baskılarına rağmen Balkanlara çıkarma yapmayan Türkiye, bugün Somali ve Bosna'ya Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında gönüllü asker yolluyor. Türkiye, Kore Savaşı'nda da olduğu gibi İkinci Dünya Savaşı sırasında yürüttüğünden kesin kes ayrılan bir politika izliyor. Ancak bölgesinde istikrar ve güven unsuru olarak kalmaya devam edecekse bu olumlu bir adım. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri Türkiye'nin dünyadaki konumu nasıl değişti? Bu son derece geniş ve önemli soruya hakkıyla cevap vermek için en az elinizdekinin hacminde bir kitap yazmak gerekir. Ancak en önemli farkın Türkiye'nin dünyadaki saygınlığındaki düşüş olduğu kesindir. İkinci Dünya Savaşı'nın fakir ve yorgun ülkesinin, onun liderleri ve diplomatlarının dünyadaki saygınlığı tartışma götürmez. Arşiv belgelerini inceleyen tarihçi, Churchill gibi Türkiye'yi sevmeyen bir dünya önderinin dahi İsmet İnönü'ye büyük saygısı olduğu konusunda sayısız veri bulacaktır. Ayrıca Türkiye, İkinci Dünya Savaşı sırasında kesinlikle bir Avrupa devleti olarak görülmektedir. Öyle anlaşılıyor ki, dünya yakın tarihinde yaşadığı en büyük faciayı gömmeye hiç hazır değil. Türkiye açısından da İkinci Dünya Savaşı'nın gündemdeki yerini koruyacağı kesin görünüyor. Selim Deringil, Rumeli Hisarı, 1 Temmuz 1994. Denge Oyunu. İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin dış politikası. Bölüm 1. Giriş. Türkiye'nin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki dış politikası, görece küçük bir ülkenin diplomatik başarısı sayesinde en kritik zamanlarda dahi dünyanın büyük güçlerine sözünü geçirebildiğinin en canlı kanıtlarındandır. Türkiye bu dönemde bir yandan İngiltere ile açık ve seçik bir karşılıklı yardımlaşma anlaşması imzalarken, öte yandan Almanya ile de dostluk ve saldırmazlık paktına girmiştir. 1941 yılının Avrupa haritasına bakıldığında görüleceği üzere Türkiye, Nazi egemenliği altındaki Avrupa'nın içine uzanan büyük, uzun ve az gelişmiş bir tampon kara kitlesi oluşturuyordu. Winston Churchill, The Grand Alliance, sayfa 484. Çevresi tümüyle mihver ve veya mihver yanlısı kuvvetlerle sarılmıştı. Böylesine sıkıştırılmış oluşuna ve kendisini baştan çıkarmak için harcanan bütün çabaya rağmen Türkiye, çevresini saran yıkım ağının dışında kalmayı başardı. Türk dış politikasını yönetenlerin başlıca amacı da zaten buydu. Türkiye bu başarısını tümüyle dış politika felsefesi olarak adlandırılabilecek tutarlı tutumuna borçludur. Bu felsefe, gerçekçi bir biçimde değerlendirilen olasılıklar, kısıtlar, çıkarlar ve engellerden oluşan bir etmenler dizisinin üstüne kurulmuştu. Dış politika felsefesi terimini Doçent Doktor Oral Sander'e borçluyum. Dış politikayı yönetenler kararlarında hep savaşın dışında kalmak düşüncesinin rehberliğinde hareket ediyorlardı. Gerçek anlamda iktidar yönetici eliti oluşturan bu küçük ve bağdaşık grubun tek elindeydi. Dış politika felsefesi de büyük ölçüde bu kişilerin ortak tecrübelerinden ve inançlarından kaynaklanıyordu. Bu insanlar Türkiye'nin bir zamanlar Osmanlı İmparatorluğu'nun olduğu gibi bir dünya gücü olmadığını artık kabulleniyorlar ve dış politikanın da bu somut gerçek ışığında saptanması gerektiğine inanıyorlardı. Aynı zamanda Avrupa'da bir süredir tırmanan gerginliğin açık bir çatışmaya doğru gittiğinin bilincindeydiler. Daha 1931'de Mustafa Kemal Atatürk şöyle diyordu. Versailles Muahedesi, Birinci Dünya Savaşı'na sebebiyet vermiş olan amillerden hiçbirini ortadan kaldırmamıştır. Tersine olarak, dünün başlıca rakipleri arasındaki uçurumu büsbütün derinleştirmiştir. Şevket Süreyya Aydemir, İkinci Adam, Cilt 2, sayfa 84. Genç Türkiye'nin öncüsü, ölmeden az önce de çevresindekileri şöyle uyarıyordu. Bir dünya savaşı yakındır. Bu savaş neticesinden dünyanın vaziyeti ve muvazenesi baştan başa bozulacaktır. İşte bu devre esnasında doğru hareket etmesini bilmeyip en küçük bir hata yapmamız halinde başımıza mütareke senelerinden daha büyük felaketler gelecektir. AGE sayfa 87. Mustafa Kemal ve çevresi Kurtuluş Savaşı'ndan çıkan Türkiye'nin yoksul ve yorgun bir ülke olduğunu biliyorlardı. Yaralarını sarması için Türkiye'nin uzun bir barış dönemine ihtiyacı vardı. Bu nedenle yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini benimsediler. Ama Türk yöneticileri hiç kuşku yok ki Osmanlı yöneticilik göreneğinin ürünüydüler. Bundan dolayı da Osmanlı diplomasi anlayışının birçok öğesini yeni politikalarına uyarladılar. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Sir Perry Lorraine, 9 Nisan 1938'de Londra'ya durumu şöyle açıklıyordu. Hasta adam öldü ama ardında birçok dinç evlat bıraktı. FO 371E 2170-135-44. Burada hasta adam olarak Avrupa'nın Osmanlı'ya yakıştırdığı lakap kullanılıyor. Yani Sick Man of Europe. Lorraine, Türk yöneticilerinin Osmanlı'nın varisleri olduklarını vurguluyordu. Ama aynı zamanda amaçlarının çökmekte olan bir imparatorluğun amaçlarından çok farklı olduğunu görmüştü. Türkiye'nin ne yitirilecek ikinci bir imparatorluğu vardı, ne de böyle bir imparatorluğu yaratmak istemektedir. Elinde kalan ama yine de geniş toprakları kalkındırmak onu bir yüzyıl oyalamaya yetecektir. Elçi, Türklerin savaştan bezdiklerini de sözlerine ekliyordu. İstikrarlı politikalarında maceraya yer yoktur. A.G.E. Lorraine'in yaptığı dikkatli değerlendirme, Türk yöneticilerinin sürekli ve tutarlılıkla güttükleri temel amaca parmak basmaktadır. Türkiye'nin bağımsız ve egemen bir devlet olarak varlığının korunması. Bu amaç, her türlü maceracılığı dışlamakta ve dış politikaya en duyarlı ve ihtiyatlı yaklaşımı gerektirmekteydi. Türk dış politika felsefesini oluşturan ve alınan her kararın temel verileri olan etmenler, bir temel kavramsal varsayımlar dizisiydi. Bu varsayımlar, İkinci Dünya Savaşı sırasında iktidarı ellerinde tutan neslin ortak tecrübeleri ve siyasi birikimlerinin sentezinden oluşmaktaydı. A. Türkiye'nin olağanüstü önemli bir jeopolitik konumu vardır. Bu hem yararlı hem zararlıdır. Yararlıdır çünkü stratejik önemi olmayan başka küçük devletlere oranla sesini daha etkili duyurmasını sağlar, pazarlık gücünü, askeri gücünün çok üstüne çıkarır. Bu durum güçlü dostlar edinmesini mümkün kılar. Hans Morgenthau, Politics Among Nations, Morgenthau kitabının Elements of National Power bölümünde coğrafi konumu en basit etmen olarak niteler. B. Fakat bu konum aynı zamanda da zararlıdır. Türkiye'nin güçlü devletlerle anlaşmazlığa düşmesine yol açabilir. Stratejik konumu başka devletlerin iştahını uyandırabilir. Güçlü dostlar edinmesini mümkün kılan bu etmen, aynı zamanda koruyuculuğa soyunanların davet edilmedik ilgisine yol açabilir. C. Türkiye önemli bir kavşakta küçük bir devlettir. Bu nedenle hareket kabiliyetini her zaman en üst düzeyde tutmak zorundadır. Uluslararası ilişkilerde kutuplaşma ve kamplaşmalara karşı tavır almalıdır. Ya da bloklaşma zaten varsa bunlara katılmaktan kaçınmalıdır. Uluslararası güçler dengesi mümkün olduğu kadar çok merkezi tutulmalıdır. Metin Tamkoç, The Warrior Diplomats, sayfa 72. Uluslararası güç dengesi ne kadar yeknesak ve merkezileşmiş olursa küçük devletlerin seçenekleri o oranda azalır. D. Küçük bir devletin ayakta kalıp kalmaması son kertede ancak kendi olanaklarını etkin kullanmasına bağlıdır. Geleneksel dostluk, ezeli düşman veya uzun geçmişe dayanan işbirliği gibi formüller somut bir anlam taşımazlar. Gerçekçi politika kaçınılmaz olarak idealizme, verilmiş söze ve duygusallığa baskın çıkar. Topluluklar arasındaki dostluktan kaynaklanan ilişkilere atıfta bulunmak yaygın bir adetse de uluslararası düzenin temel özelliği anarşik oluşudur. Güç hala milletlerin en çok önem verdikleri olgudur. A.G.E. E. Bu nedenle Türkiye her zaman haklarını ve toprak bütünlüğünü savunmaya hazır olmalıdır. Bu konudaki duyarlılığı ve azmi her fırsatta beyan edilmeli ve gerekirse savaştan kaçınmayacağı hususunda hiçbir kuşku bırakılmamalıdır. Ama bunun yanı sıra Türkiye'nin savaşa yalnızca savunma amacıyla başvuracağı da vurgulanmalıdır. F. Küçük devletlerin savunma politikası kaçınılmaz bir şekilde pazarlığı gündeme getirir. Pazarlık, küçük devletlerin yaşam güvencesi için vazgeçilmez bir unsurdur. Türkler sıkı pazarlığı vatanperverliğin en üst aşaması olarak görüyorlardı. W.H. Medlicott, Economic Black Aid, Volume 1, sayfa 269. İsmet İnönü, Numan Menemencioğlu, Şükrü Saraçoğlu gibi devlet adamları dış politika kararlarında gerçekçiliği her zaman ön plana almaktaydılar. Geçmişteki tecrübeleri onlara Avrupalı devletlerle olan ilişkilerinde kuşkuculuğa varan bir temkinliliği benimsemeye öğretmişti. Medlicott, 1939'da imzalanan Türk-İngiliz-Fransız Antlaşması'nı şöyle değerlendirir. Bu koyu milliyetçilik Avrupa devletlerine karşı beslenen kuşkuyla birleşince İngiltere ve Fransa ile anlaşmaya girmenin tümüyle önlemsel olup hiçbir duygusallık veya geleneksel yanı olmadığı ortaya çıkıyordu. Ama gene de işbirliğine gitmek isteniyordu. 11. A.G.E. İnönü'nün değerlendirmesi ise şöyleydi. İngiltere, Fransa ve Sovyetlerle beraber bir ittifak ihtimali vardı. Bunun neticesi olarak hep bir safta muharebeye tutuşmak hesap içindeydi. Neticelerini ilk günden beri menfaatimize en az zararla sayıyordum. Olaylar tahmin hudutlarını aşıp uygulanma alanında geliştiği vakitse tedbirler zamana ve ihtiyaca göre uydurulmak lazımdı. 12. Şevket Süreyya Aydemir, ikinci adam, cilt 2, sayfa 109. Yani İnönü Batı ile anlaşmaya girmeyi en az zararlı durum olarak görüyordu ama olaylar tahmin hudutlarını aşan bir gelişme gösterecekti. Sovyetler anlaşmaya katılmak şöyle dursun, Almanlarla anlaşacaklar, Fransa kısa bir süre sonra çökecek ve İngiltere de felaketin eşiğine gelecekti. Dolayısıyla dış politika bu yeni gerçeklere göre ayarlanmalıydı. İngilizler kendi görüşlerine aynen katılmayanları anlamıyor, onları kuşkuyla karşılıyorlardı. Türk yöneticileri ölüm kalım savaşına girmiş olan İngiltere'ye karşı iyi duygular beslemekle birlikte durumu farklı değerlendiriyorlardı. İngiliz ve Fransızlarla girişilen anlaşmayı salt en son kertede başvurulacak bir savunma önlemi sayıyorlardı. Bu anlaşmayı gerçekleştirirken Türk devlet adamları kendi ulusal çıkarlarını korumak için adeta bir yaşam sigortası imzalamışlardı. Öte yandan İngilizler için aynı antlaşma Türkiye'nin savaşa fiilen ve dolaysız olarak katkısını kesinleştiren bir araçtı. Bu farklı yorumlar İngiliz-Türk çelişkisi olarak adlandıracağımız duruma yol açtı. İngilizler kendileri açısından ortak bir dava olan kavgaya Türkiye'nin tüm gücüyle katılmasını bekliyorlar. Bu beklentiyi yasal bir hak olarak görüyorlardı. Oysa Türk devlet adamları büyük fedakarlıklar pahasına kurdukları devleti Avrupa'nın kendi yarattığı bir savaş uğruna ölümcül bir tehlikeye atmayı göze alamazlardı. Bu kadronun kıstaslarına göre en büyük başarı devletin kendi kaderini kendi belirlemesi oldu. Türkiye'nin hiçbir toprak talebi veya uluslararası ilişkilerde yerinin yeniden değerlendirilmesi gibi bir isteği yoktu. Numan Menemencioğlu'nun görüşüne göre Türkiye'nin savaşa girmesi kendisine büyük devletlere bir savaş alanı olarak hizmet etmekten öte bir yarar sağlamazdı. 13. E. Weisband, Turkish Foreign Policy, 1943-1945, sayfa 52. Oysa Türk devlet adamları büyük fedakarlıklar pahasına kurdukları devleti Avrupa'nın kendi yarattığı bir savaş uğruna ölümcül bir tehlikeye atmayı göze alamazlardı. Bu kadronun kıstaslarına göre en büyük başarı devletin kendi kaderini kendi belirlemesi oldu. Türkiye'nin hiçbir toprak talebi veya uluslararası ilişkilerde yerinin yeniden değerlendirilmesi gibi bir isteği yoktu. Numan Menemencioğlu'nun görüşüne göre Türkiye'nin savaşa girmesi kendisine büyük devletlere bir savaş alanı olarak hizmet etmekten öte bir yarar sağlamazdı. A. Weisband, Turkish Foreign Policy 1943-1945 sayfa 52. Gene Menemencioğlu'nun Alman Büyükelçisi von Papen'e belirttiği gibi, dış politikamızın amacı kendi başımıza karar yetkimizin sonuna kadar korunmasıdır. Kesinlikle inanıyorum ki savaşa girersek kendi kendimize karar verme yetkimizi yitiririz ve bundan ülkemin en küçük bir kazancı olmaz. A.G.E. sayfa 51. Bu yıllardaki Türk tutumunu von Papen'e Menemencioğlu şöyle açıklar. Biz benciliz, salt kendimiz için savaşırız. 15. Documents in German Foreign Policy, Series D, Volume 12, No. 231, sayfa 491. Bu belgeler Reich'in çöküşü sırasında ele geçirilmiş ve sonra müttefiklerce yayımlanmıştır. Bundan sonra D. G. F. P. Kuşkusuz bu yıllarda Türkiye'nin İnönü ve Menemencioğlu'nun üstün becerilerine sahip bir kadronun bulunması başarılı bir dış politika yürütülmesi açısından çok önemliydi. Özellikle Numan Menemencioğlu, Cumhuriyet tarihinin en az incelenmiş, en önemli şahsiyetlerindendir. İnceleme konusu dönemde Dışişleri Bakanlığı Sekreterliği ve Dışişleri Bakanlığı yapmıştır. Aynı yazar, bu alandaki başarının ülkenin genel pazarlık gücünü, askeri, iktisadi ve diğer alanlardaki güç düzeyinin çok üzerine çıkarabileceğini savunur. 18. A.G.E. sayfa 141. Küçük bir devlet, diplomasi becerisi sayesinde büyük devletlerle eşit şartlarda boy ölçüşebilir. Savaş yıllarında İnönü ve Menemencioğlu izledikleri politikayla bunun canlı bir örneğini sergilediler. İtalya ve Sovyetlerle ilişkiler. Türk devlet adamları 1930'dan sonra dünya barışının giderek tehlikeye girdiğini görüyorlardı. Mussolini'nin her fırsatta ileri geri beyan ettiği Akdeniz'le ilgili emelleri onları özellikle kaygılandırıyordu. Sürekli yinelenen Mar Nostrum, bizim deniz gürültüleri, Türk sahillerine çok yakın bulunan adalardaki yığınak bu kaygıyı pekiştiriyordu. Bu dönemde faşist İtalya'yı en büyük tehlike sayan Türkiye'nin bu tehlikeye verdiği önem iyi anlaşılmalıdır. İtalya'nın savaştaki başarısızlığı bu ülkenin ilk başlarda uyandırdığı tehlikenin sonradan gereğince önemsenmemesine yol açmıştır. Örneğin Weisband, Türkiye'ye yönelik en büyük tehlikenin Sovyetlerden kaynaklandığını ve tüm Türk dış politikasının bunun üstüne kurulduğunu söyler. İtalya'nın sözünü bile etmez. 19. E. Weisband, Cilt 1. Ama İtalya 1920 ve 1930'larda Avrupa sahnesinin en önemli oyuncularındandı. Elizabeth Monroe, 1938'de yazılmış yapıtında İtalya ile Türkiye'nin ilişkilerindeki olumsuz gelişmeyi saptamıştır. Türklerin İtalya'ya karşı besledikleri kuşku 1911-12 savaşına dek uzanır. Bu tarihte 12 ada ve Libya İtalya'ya geçmişti. Bu duygu 1. Dünya Savaşı sırasında da sürdü ve mütarekeden sonra İtalya'nın toprak talepleri arasında Anadolu'nun bir bölümü de olduğu ortaya çıkınca alevlendi. E. Monroe, The Mediterranean in Politics, Londra 1938, sayfa 180. Bu yapıtta İtalya ile İngiltere stratejik açıdan karşılaştırmalı olarak değerlendirilmektedir. Birinci ayrımın sonu sayfa 7.